Ayrım 36, İnfaz, David Baldacci. Sayfa 444. Island, ESPN'de yayınlanan o görüntüleri gördükten sonra onun peşine düşmeseydim böyle zor bir durumda kalmayacaktık diye vardı. İşi kurcalamamak, sorun yaratacak bir durumu eşelememek, fincancı katırlarını ürkütmemek laflarını hiç duymadın mı? Adam 10 yıllardır sırlarımızı gömmüş vaziyetteydi. Ama sen arı kovanına çomak soktun ve bak şimdi ne haldeyiz. McClellan, başımın üstünde sallanan bir kılıçla yaşayamam ben. Sizin bir sürü paranız ve satın alabileceğiniz avukatlarınız var. Adam konuşursa onunla mücadele edebilirsiniz ama benim böyle bir gücüm yok. Danny, sen zenginleşirken Huey, sen DC'de daha büyük bir büroya taşınırken ben hayatımı halkı korumakla geçirdim. O yüzden kusura bakmayın ama kendi kıçımı korumaya çalışacağım elbette diye bağırdı. Öylesine öfkelenmişti ki masanın karşısında oturan Eastland'in üstüne atlayacakmış gibi görünüyordu. Durumu sezen Huey, tamam sakin olalım ve her şeyi enine boyuna düşünelim dedi hemen. Mac, biz düşmanın değiliz, burada hepimizin kellesi söz konusu. McClellan, Eastland'e bir süre daha alev saçan gözlerle baktıktan sonra arkasına yaslandı. Huey, diyelim ki adamımız hayatta, neden şimdi ortaya çıkmak istesin ki? O da hapse girer dedi. McClellan, tanrım dedi, ikiniz öyle havalanmışsınız ki kafanızın herkesten daha iyi çalıştığını sanıyorsunuz. Adamın ortaya çıkması gerekmiyor. Elindekileri New York Times, CNN veya Adalet Bakanlığı'na göndermesi yeter. İkiniz de elinde neler olduğunu çok iyi biliyorsunuz. O şeyleri bizden çaldı. Yaptıklarımızın delili olabilecek o görüntüleri çekmek son derece büyük bir aptallıktı. Eastland, iyi de o adam son 40 yıl içinde bu dediğini her an yapabilirdi dedi sabırla ama yapmadı. Huey, Danny'nin önerdiği gibi fincancı katırlarını ürkütmeme yolunu seçersek bu işten sağ salim kurtuluruz diye ekledi. Ve her şey eskisi gibi yolunda gitmeye devam eder dedi Eastland. Kimseyi uyandırmaya gerek yok. McClellan başını iki yana sallıyordu. Anlamıyorsunuz. Decker'ın gözlerindeki ifadeyi görmediniz. O adam hakkında biraz araştırma yaptım. Orta Batı'da zeki bir polismiş. FBI bünyesinde kurulan özel güvenlik gücünde çalışması için teklif almış. Ama bunlar önemli değil. Ben o adamın gözlerini okudum. Futbol sahasında rakip oyun kurucunun gözlerini okuduğum gibi. 3 yıl boyunca lise şampiyonalarında rakibi durdurmada benden daha başarılı kim vardı? Kim? Söylesenize. Eastland yorgun argın kimse diye karşılık verdi. İki yönlü Mac'ti lakabın. Hem hücumda hem savunmada başarılıydın. Aynen, dediğimi bir kenara yazın. Decker denen bu adam kolay kolay vazgeçmeyecektir. Huey, evet bunu daha önce de açıkça belirtmiştin dedi. Eastland, Mac, tam olarak ne yapmamız gerekiyor açıkça söyle. McLean'ın içkisini bitirip cevap vermeden önce bir süre düşündü. Eskiden olsa buna verilecek cevap yeterince açıktı. Eastland Huey'e baktı. Huey ise bakışlarını McLean'dan ayırmadı. Ne öneriyorsunuz? Kafasını havaya uçurmamızı mı? Huey, o işler 50 yıl önceydi Mac. Şimdi farklı bir çağda, çok daha farklı bir dünyada yaşıyoruz dedi. McClellan yumruğunu masaya indirdi. O zamanlar yaşam tarzımız tehdit altındaydı ve biz harekete geçtik. Fincancı katırlarını ürkütmeme gibi bir derdimiz yoktu. Şimdi hayatımız yine tehdit altında ve ben yine harekete geçmemiz gerektiğini söylüyorum. Dünya o kadar değişmedi. Aslına bakarsanız sarkacın olması gereken yere doğru sallandığını görüyorum. Bunu her yerde görebilirsiniz. İnsanlar ülkelerini geri almak istiyor. Siyasetçiler bu yönde konuşmalar yapıyor. Bunun için kanunlar çıkartılıyor. Hük, oturduğun yerden de görebilirsin bunu. İnsanlar artık bu saçmalığı duymak istemiyor. Ve işte bunun için tam zamanı. Hiçbir şey için değilse Amerikalıların gelecek nesilleri için. Huey uçağın penceresinden aşağı beyaz bulutlara baktı. O zamanlar yaptığımız şey aptalcaydı. Gençlik ve düşünmeden hareket ediyorduk. O bir hataydı. McClellan, buna inanmıyorsun bence dedi. Huey ona baktı. Tabii ki inanıyorum. Ben avukatım. 30 yıldan fazla bir zamandır senato üyesiyim. Senato'nun tartışmasız en önemli komitesinin başkanıyım. McClellan elindeki boş bardağı sallayarak vesaire vesaire dedi. Şu an için bunların hiçbir anlamı yok, hiç. O yüzden bana palavra sıkmaya kalkışma Bay Azametli. Ben halka açık bir şirketin genel müdürüyüm Mac dedi İslan. 1960'lı yıllarda değiliz artık. Hugh haklı. Biz beyinleri kıçlarında gezen o genç serseriler de değiliz. McClellan arkadaşlarına parmağını sallayarak bu ülkenin lağım çukuruna sürüklenmesinin nedeni işte bu tavır. İyi insanlar hiçbir şey yapmadıkları sürece kötü şeyler oluyor dedi. Eastland bir kez daha Huey ile göz göze geldi. Huey kararlarımızı her zaman oylamışızdır değil mi dedi. Eastland evet diyerek onayladı. Huey ve ben oyumu hali hazırdaki durum değişmedikçe geri çekilip herhangi bir adım atmamaktan yana kullanıyorum dedi. Ben de dedi Eastland. McClellan konuşmadan önce alev saçan gözlerle iki adama baktı. İkiniz de gerçek birer homoya dönmüşsünüz. Huey, Mac, gerçekçi olmaya çalışıyoruz. Oylama yaptık. Sonucu kabul ediyor musun dedi. McClellan ediyorum. Ama hali hazırdaki durumun değişmesi halinde o orospu çocuklarını öldürmeyi siz kabul edecek misiniz dedi. İki adamdan ses çıkmayınca sesini yükseltti. Edecek misiniz? Yoksa bir başka oylama yapıp kahrolası kuyruklarınızı bacaklarınızın arasına sıkıştıracak ve kaçacak mısınız? Eastland durum değişirse ona göre tavır alırız dedi. Huey de onu onayladı. Öldürürüz demek istiyorsunuz diye düzeltti McClellan. Eastland eğer gerekirse dedi. Bu yüzden hapse girmeye hiç niyetim yok. Her şey çok uzun zaman önceydi ve yaptıklarımızı telafi ettiğimize inanıyorum. Bu dünya için iyi bir sürü işe imza attık. Huey katılıyorum dedi. Bir ömür boyu hizmet verdik. Bu her şeyi dengeliyor. Yaptığımız kötü şeyleri bile diye ekledi. 50 yıllık dürüst, erdemli bir yaşama karşılık şu an pişmanlık duyduğumuz delikanlılık dönemimize ait eylemler. Aradan geçen yıllar boyunca birçok insana yardım ettim. Vicdanım rahat. Tanrı'nın beni affettiğine yürekten inanıyorum. Eastland ben de benzer şeyler hissediyorum dedi. Vakıflara milyonlarca dolar para bağışladım. Dünyanın daha iyi bir yer olması için çaba gösterdim. Siyah ve Meksikalı çocuklar için yardım programları bile düzenledim. Onlara yardım eli uzattım. O çocukların babalarının büyük bölümü hapiste. Bu çok üzücü bir durum. Ama ben geçmişle barıştım. Şu an kişilik anlamında geldiğim noktadan memnunum. Gençken herkes hata yapıyor. Biz de yaptık. Ama deyim yerindeyse borcumuzu ödedik. McClellan, belki sen geçmişinden pişmanlık duyuyor olabilirsin. Ama ben kesinlikle duymuyorum diye çıkıştı. Eastland ihtiyatlı bir tavırla bu şekilde konuşmaktan vazgeçmelisin dedi. İklim değişti. Hem emniyet müdürü olacak hem de böyle konuşacaksın. Böyle bir şey Mississippi'de bile mümkün değil artık. İstiyorsan aklından o tür düşünceleri geçirebilirsin ama Tanrı aşkına dile getirme. Sakın bana o pisliklerden birine dönüştüğünü söyleme diye çıkıştı McClellan. Eastland, sana dünyanın değiştiğini söylüyorum dedi. İş yaptığım birkaç siyah general var. Şirketimin finansal işlerden sorumlu müdürü siyah. Siyah yakın arkadaşlarım bile var. Huey, benim de komite üyesi olan siyah arkadaşlarım var dedi. Mississippi'de milyonlarca siyah seçmen olduğu da bir gerçek. Çoğunluğunun arzusunu yani devletin yiyecek ve gıda yardımı yapması isteğini onayladığımdan değil tabii. Ama sonuçta oradalar ve bir yere gidecekleri yok. McClellan bu sözleri dikkate değer bulmadığını belirtircesine bir el hareketi yaparak ''Saçmalığından iskası. Bence sen bal gibi seviyorsun onları.'' dedi. ''Beyazmış gibi seviyorsun.'' ''Tabii ki hayır.'' dedi Eastland. ''Ama yine de onlarla iş yapıyoruz. Mesele bu.'' ''Huey, geçmişte çok büyük kavgalar verdik.'' dedi. ''Ama maalesef kaybettik. Bununla baş etmek zorundayız. Bu durum düşüncelerimizi değiştirmiyor ama hareket tarzımızı değiştirmek zorunda. Aksi takdirde ben koltuğumu, Danny şirketini kaybeder.'' Mac, işler şimdi çok daha zor, bunu sen de biliyorsun. Bu durumu hesaba katarak hareket etmek zorundayız. Ama ben kendi adıma o cinayetlerden dolayı pişmanlık duyuyorum. Düşüncelerimizi yaymanın başka yolları var. Öldürmek zorunda değiliz. Hele çocukları hiç. Aklım hala o olaylarda benim. MacLean iğrenmişçesine, babam bu sözleri duysa mezarında ters döner dedi. Eskiden inançlarına sahip çıkan insanlar vardı. Şimdi en ufak bir taviz verdin mi tepene çıkıyorlar. Küçük zenciler şimdi büyüdü, yetişkin zenciler oldular. Bunlar yetmezmiş gibi bir de homolar ve lezbiyenler türedi, transseksüeller. Amerika'nın böyle bir yer olduğunu mu söylüyorsunuz bana ha? Island durumun değişmesi halinde tedbir alacağımıza söz veriyorum. Bazı bağlantılarım var, gerekeni yapmalarını sağlarım dedi. Ben de orada olmak isterim dedi MacLean. Huya baktı. Ama korkusuz senatörümüzün tavır alacağına dair şüphelerim var. Kaybedecek çok şey var onun. İyi şeyler adına kavga veremeyecek kadar hem de değil mi Hugh? Huey ve Easton taş kesmiş gibi yerlerinde otururlarken MacLean kendisine bir kadeh içki daha doldurdu. Sonra kadehini havaya kaldırıp haydi çocuklar en azından istekliymişsiniz gibi görünün. Kahrolası üç silahşörlerin şerefine dedi. İki adam gönülsüzce de olsa kadehlerini havaya kaldırdılar. MacLean içkisini bir dikişte bitirdi, boş kadehini halıya düşürdü sonra eski Amerika'nın Birleşik Devletleri'ne bir veda öpücüğü gönderelim. Island'a doğru parmağını sallayarak ama durum değiştiğinde ki değişecek şişko çocuk benim. Beni kendi iş yerimde tehdit etti. Şimdiye dek böyle bir şey yapıp da yanına kar kalan kimse olmamıştır. Anlayacağınız Decker benim işim anlaşıldı mı dedi MacLean. Island hiç merak etme dedi. Tamamen senindir. 68. bölüm. Mars burada olmadığından emin misin diye sordu. Roger MacLean'ın Mississippi, Kane'in şehir merkezine yaklaşık 20 dakika mesafedeki çakıllarla kaplı bol ağaçlıklı bir araziye kurulmuş mütevazı evine bakıyorlardı. Jackson'daki emniyet müdürleri konferansında yarına kadar dönmez. Bu bilgiyi nasıl elde ettin? Arkamda FBI'ın haber alma kaynakları var. Mars peki alarm sistemi diye sordu gergin bir ifadeyle. Hayır yok, adam emniyet müdürü kim evine girmeye kalkışır ki? Biz kalkışıyoruz işte. Mars ben tek başıma da yapabilirim, sen istersen arabada kal. Hayır iki kişi daha çabuk hallederiz. Emin misin? Hayır ama yapalım şu işi dedi Mars. Arabadan indiler, çakıllı yolun karşısına geçip evin arka tarafına geldiler. Decker fenerini kilide doğru tuttu, tek bir kilit. Ağır silahlara ihtiyacım olmayacak, dur bakalım. Decker maymuncuğu kilide soktu, birkaç kez hareket ettirdikten sonra kapı açılıverdi. İçeri girdiler. Decker kapıyı arkalarından kapattı. Mars, aradığımız şey tam olarak nedir diye sordu. MacLean'ın bürosunda yerinden kaldırılmış bir fotoğraf vardı. Tamam, aradığımız şey o işte. O fotoğraf neyi ispat edecek? Ortada gerçekten bir değiş tokuş olduğunu. İyi de bu ne anlama geliyor? Decker garip bir ifadeyle ona baktı. Önce bulalım sonra hakkında konuşuruz. İyi de fotoğraf neden burada olsun? MacLean kurnaz bir adam ve planlı hareket ediyor. O fotoğrafı kasabaya geldiğimizi öğrendiğinde yerinden kaldırdığından eminim. Çünkü planı bizi bürosuna davet ettirip laflamaktı. Biz gittikten sonra fotoğrafı eski yerine koymamıştır. Neden? Gizlice polis merkezine girip çalacağımızı düşündüğü için mi bu çılgınlık? Hayır, orospu çocuğu paranoyak olduğu için. Kendi adamlarına bile güvenmez o. Fotoğrafı yok etmesi de söz konusu olamaz. Bu onun gözünde mağlubiyeti kabul etmektir çünkü. O fotoğrafı eve getirmiş olması en büyük ihtimal. İki katlı evin alt katını araştırdılar. Mars rafta dizili kitapları elden geçirirken, kahretsin dedi herif kesinlikle geçmişte yaşıyor. Tüm bu kitaplar beyaz ırkın üstünlüğü, benim gibilerin sindirilmesi, ilkelerini geri almaları için beyazların silahlandırılması hakkında. Ülkenin elden gittiğinin farkında değildim dedi Decker. Çok komik. Değil aslına bakarsan. Bu kitapların çoğu son 5 yıl içinde yazılmış. Anlaşılan eski günlere özlem duyan çok sayıda okuyucu var. Mars başını iki yana salladı. Bu ülke şu ırk meselesini ardında bırakmayı başaramayacak mı bir gün? Bilemiyorum, ben sadece fotoğrafı istiyorum. Haydi gel yukarı kata bakalım. İkinci katta üç oda vardı sadece. Biri banyo, diğeri yatak odası. Sonuncusu da McClellan'ın çalışma odasıydı. Çalışma odası 10 metrekare büyüklüğünde bir yerdi. Çam ağacından yapılma, üstü karmakarışık bir masada bir bilgisayar duruyordu. Raflar kitap ve dergiyle doluydu. Bilgisayarın hemen yanında siyah kaplı bir günlük vardı. Masanın bir yanına bir küre yerleştirilmişti. Yanında sabit hattı bir telefon duruyordu. Cam bir kutunun içine eski model kalemler konmuştu. Görüntüyü mürekkep kurutucusuyla gümüş bir mektup açacağı tamamlıyordu. Mars günlüğün sayfalarını karıştırırken Decker bilgisayarı inceledi. ''Bir şey bulabildin mi?'' diye sordu Decker. ''Günlükte imzalı bir itirafname olup olmadığını mı soruyorsun?'' ''Hayır yok. Bir sürü zırvadan başka bir şey göremedim. Dünyanın nasıl bir yer olması gerektiğine dair ahlaksızca düşüncelerini yazmış. Tahmin et bakalım ne diyor? Benim gibilerin, siyahların bu dünyada yeri yokmuş.'' Mars günlüğü yerine bırakıp masa çekmecelerini karıştırmaya başladı. Decker bilgisayarın karşısına oturmuş birkaç tuşa basıyordu. Şifre koruması var. Anlaşılır bir şey tabii. Decker olası birkaç şifre yazdı ekrana. Hiçbiri işe yaramadı. Mars raftaki kitap ve dergileri karıştırırken arkasına yaslanıp bir süre düşündü. Melvin, aşağıda yaptığımız gibi sayfa sayfa bak, fotoğrafı çerçevesinden çıkarıp bir derginin arasına koymuş olabilir. Decker çeşitli şifreler yazmaya devam etti. Sonunda buldum dedi. Mars onun yanına gelip omzunun üstünden baktı. Neymiş? Ayrımcıların kralı George Wallace. Hepsi büyük harfle yazılıyor. Benimle dalga mı geçiyorsun? Bakalım emniyet müdürümüz internette neler yapıyormuş? Decker bir web tarayıcısını açıp adamın daha önceki araştırma geçmişine göz attı. Beyazların üstünlüğünü savunan gruplar, yetkisi olmadan kendi düşüncesine göre düzeni korumaya kalkan gruplar ve bu gibi şeyler. Birbirlerine benzer şeyler yani. Hiç şaşırmadım. Şimdi de e-postalarına bakalım. Decker hayal kırıklığına uğradı. Adam ya zeki ya da sadece eski kafalı, hiç e-posta yok. E-posta hesabı bile bulamadım. Başka? Sabit sürücüsü oldukça temiz, pek fazla bir şey yok. Bilgisayarı daha çok fanatik ve bağnaz arkadaşlarından gelen zırvaları okumak için kullanıyor herhalde. Decker bilgisayarı kapatıp kitap ve dergileri karıştıran Mars'ın yardımına geldi. Aradan bir saat geçtikten sonra bütün sayfaları tek tek elden geçirmişler ama hiçbir şey bulamamışlardı. Mars, umarım haneye tecavüz ettiğimize değer. Yakalanırsak hapse geri dönerim çünkü. Bu kez sen de benimle birlikte gelirsin dedi. McClellan bizi yakalarsa hapse girmemiz yapacaklarının yanında solda sıfır kalır. Haklısın. Decker etrafına bakındı. Her yere baktı. Aradığımız şey burada olmayabilir. Adamın kullandığı başka bir gizli yer vardır belki. Decker belki dedi ama içimden bir ses adamın eşyalarını evinde tutmaktan hoşlandığını söylüyor. Bir fotoğrafın konulabileceği her yere baktık. Decker Mars'a şöyle bir baktı. Biliyorsun üç boyutlu bir şeyi düz bir alanın içinde saklayamazsın. Tersi de geçerli tabii. Neden söz ediyorsun? Decker elini kürenin üstüne koydu. Anlamıyorum. McClellan bana pek de dünyevi bir adam gibi gelmedi. O zaman kürenin kolaylıkla erişebileceği bir yerde olmasının nedeni ne olabilir? Dünyanın diğer yarısı nerede yaşıyor diye bakabilsin diye mi? Hiç sanmıyorum. Decker eğilip kürenin yüzeyini inceledi. Parmağını ekvator çizgisi üzerinde gezdirip tırnağıyla kurcaladı. Sonra Kuzey Kutup Dairesi'nden başlayıp güneye yöneldi. Parmağı Grönland Adası'nın altında bir yerde durdu. ''Mektup açacağını versene.'' Mars dinlini yaptı. Decker mektup açacağının ucuna dikkatli kürenin içindeki küçük bir oyağı yerleştirdi ve yavaşça ileri geri oynatmaya başladı. ''Kahrolası şey açılıyor.'' diye bağırdı Mars. Küre gerçekten de bir yarısından çıkıp diğer yarısına giren bir dille birlikte iki yarım metal parça halinde ayrıldı. İçindeki boşlukta katlanmış halde bir fotoğraf duruyordu. Decker fotoğrafı aldı. Kürenin kenarlarının tam olarak oturmadığını fark ettim. Daha önce açıldığı belliydi. Fotoğrafın fotoğrafını çekip yerine koyacağız. Küreyi kapatıp gideceğiz buradan. McClellan'ın ne keşfettiğimizi bilmesini istemiyorum. Mars fotoğrafa her an saldırmaya hazır bir çıngıraklı yılanmış gibi gözlerini dikmiş bakıyordu. Decker, fotoğrafta kimin olduğunu biliyor musun? Galiba biliyorum. Decker fotoğrafı yavaşça açıp baktı. Haklı mıymışsın diye sordu Mars. Decker fotoğrafı yavaşça ona doğru döndürdü. Evet. Mars fotoğrafı gördüğü anda dizlerinin bağı çözüldü. Decker Mars'ın düşmesini engellemek için boştaki elini kullanmak zorunda kaldı. Mars masanın yan tarafına tutunurken vay canına inanmıyorum diye bağırdı. Decker aşağı yukarı her şeyi özetliyor dedi. Bu da ne anlama geliyor Tanrı aşkına? Sonunda bir şansımız olduğu anlamına. 36. ayrımın sonu. Sayfa 455.